Tan Yeri Horozları, Bir Ada Hikayesi 3, Yaşar Kemal. 8. Kaset, 1. Yüz. Sayfa 259. Doktorlara gittiler, doktorlar karşılıklı koltuklara oturmuşlar, tartışıyorlardı. Onlar içeriye girer girmez ayağa kalkıp, hoş geldiniz dediler, yer gösterdiler. Şeftalilerin parasını aldığıma dair bir kağıt vereceğim Şükrü Efendi'ye. Buyurun masaya, kağıt da var, kalem de, buyurun. Doktor Halil Rifat kalktı, Poyraz'a koltuğu gösterdi. Poyraz koltuğa oturdu, Şükrü Efendi'den Şeftali Bahçeleri karşılığı para aldığını yazdı, yazdığını da okudu. Adadaki bahçelerin hepsini bu paraya satın aldınız diye güldü Doktor Salman Sami. Hayır efendim, sadece ağaçların üstündeki bu yılki şeftalileri satın aldım. Bu ne kadar çok para. Şeftaliler çok değerli bir şeftali türü, güzel kokulu bir türdür. İnsan bu şeftaliden bir tane yerse bütün bedeni mis gibi şeftali kokar. İnsan çiçek açmış bir şeftali ağacı gibi yürür. Efendim, ben kalkayım da ırgatlara toplama haberini vereyim. Bir de şeftali tatmamışlara, tatmışlara, çocuklara ayırdığım şeftali bahçesini göstereyim de o bahçeyi toplamasınlar. Çocuklara da söyleyin, çok yemesinler ne olur. Bütün adayı kokuturlar. Onların ötürüğünü doktorlar bile kesemezler. Bizim buralar ishal sözcüğünü bilmezler. Bizde buna ötürük derler. Şeftali ötürüğü de üzüm ötürüğünden bin beterdir. Hep birlikte iskeleye geldiler. Irgatlar kanepelere, sedirlere, yerlere yayılmışlar. Şükrü Efendi'yi bekliyorlardı. Gelenleri görünce hep birden ayağa kalktılar. Şükrü Efendi, şu iskeledeki meyve sandıklarını küfeleri alın da şeftali bahçelerine gidelim. Hemen toplamaya başlayalım diye buyurdu. Irgatlar koşuşup teknelerden çıkardıkları küfeleri, sandıkları yüklendiler. Bahçeye yürüdüler. Hemencik de şeftalileri toplamaya koyuldular. Uzun boylular şeftalileri dallardan alıyor, ellerindeki sepetlere dolduruyor, yanlarına gelen ırgatlara veriyor, ırgat da küçük sepetteki şeftalileri küfelere, sandıklara yerleştiriyordu. Irgatlar şeftalileri dallardan ustalıkla alıyorlar, yanlarındaki küfeye, sandıklara, şeftalileri yerleştiren ırgatlara veriyorlardı. Birden öteki uçtaki bahçeden bağırışmalar, çocuk çığlıkları, kadın sesleri geldi. Torbasını, kazanını, tenekesini, herkes evinde ne bulmuşsa almış şeftali bahçesine gelmişti. Çocukların kimi ağaçların üstünde, kimi yerde, kimi ağaçların gövdesine tırmanmakta. Kadınlar yetişemedikleri dalı eğmekte, kimi kamış kargılarla dallardan şeftalileri koparıp yere düşürmekte. Bu huy huy gün batımına kadar sürdü. Irgatlar da bahçelerin yarıya yakınının şeftalilerini toplamışlar, kayaların altındaki düzlüğe geçmiş, dinlenmeye başlamışlardı. Biraz sonra yanlarında getirdikleri azıklarını yiyecekler, oturdukları toprağın üstüne uzanıp uyuyacak, yarın sabah da erkenden uyanacaklardı. Şükrü Efendi ile doktorlar, Ağa Efendi, Nişancı, Baytar, ötekiler, başta Melek Hatun, öteki kadınlar, ırgatların yanından yukarıya, daha çok kadın, çocuk bağırtıları gelen adalılara bırakılmış şeftali bahçesine gidiyorlardı. Bahçeye yaklaştılar, baktılar ki ağaçlarda ne şeftali, ne yaprak, ne dal kalmış. Bahçe bir kırıma uğramış gibi. Doktor Salman Sami cık cık yaptı, başını bir o yana, bir bu yana salladı, yüzü kırıştı. Bu bahçeden Cengiz Han'ın orduları geçmiş dedi. Bir ırgatların topladıkları yere bakın, bir tek yaprak bile kopup yere düşmemiş. Bir de önlerinde, ellerinde şeftal dolu sepetler, torbalar, tenekelerle iki büklüm kadınlar, çocuklar geçiyordu. Doktor Salman Sami, şunlara bakın, Cengiz Han'ın askerleri mübarekler, şeftali bahçesini harap bahçe yapmışlar, yakında göreceksiniz diyordu. Ne diyordu da bu Cengiz Han'ın ordusu için ötürgen diyordu. Ötürgen olacaklar, ötürgen. Doktor ötürgen sözünü söylemeyi çok sevmişti. Doğru. Yarın bütün adayı kokutacaklar. Vay başımıza gelenlere. Çınarların altına geldiler. Ağa efendi, bu akşam bize buyurmaz mısınız? Bu geceyi bizde geçirebilirsiniz. Bizde misafir odası da var. Poyraz Bey, muhterem doktorlar, Baytar Bey, sizler de buyurmaz mısınız? Baş üstüne dediler. Ağa efendi sevindi. Nişancı sen de, Efe sen de. Bizim işimiz var efendim. Şükrü Efendi, affınızı dilerim efendim. Ben ancak teknemdeki yatağımda uyuyabilirim. Ağa Efendi'nin evine yemeğe çağrıldılar. Oraya yürüdüler. Hançerli Efe nişancının elini tuttu, kulağına eğildi. Onu gördüm dedi, o adamı. Abbas'ı arayan kişi mi? Ona benziyordu. Nereye gitti? Irgatların içindeydi. Bu adamlar gelip gelip gidiyorlar. Her gelişlerinde de Abbas'ı arıyorlar. Abbas kim? Bilemem ya, buraya gelenlerin hepsi birbirine benziyordu. Çarktan çıkmışlar gibi. Bir seferinde 5 mi, 6 mı, 7 mi adam geldi. Hepsi de kapkara giyinmiş. Hepsinin de yüzü kapkara. Hepsinin de gözleri, kulakları, burunları, saçları, bıyıkları, elleri birbirine benziyordu. Konuşmaları, yürümeleri, gülüşleri, bütün hareketleri birbirine benziyordu. Teker teker gelenler de birbirlerine tıpatıp benziyordu. Sarı saçlı, sarı bıyıklı, burunları da kemerli. Bence hepsi de çöl adamı. Ehemmiyetli bir adam arıyorlar. Poyraz, Sarıkamış'tan sonra Urfa çölünde Fransızlarla dövüşmedi mi? Dövüştü. İstiklal Harbi madalyasını orada almadı mı? Aldı. Kedinin adını Abbas olarak kim koydu? Kedi Vasili'nin. Poyraz adaya gelmeden o kediyle bu Vasili adadaymış. Buraya saklanmış kamışların içine. Poyraz da adaya gelince üçü burada buluşmuşlar. Kedi, Vasili, Poyraz kardeş olmuşlar. Öyle olmuşlar ya, o belli. Poyraz kim yok, kimse yok, ıssız adaya ne için gelmiş de sığınmış. Poyraz söyle, İstiklal Harbi madalyalı bir zabit, bir kahraman. İstediği yerde yaşar, istediği yerde çalışırdı. Hem de yaşı küçük, niçin gelmiş bu ıssız adaya? Poyraz'ın yaşı üstünde epeyce tartıştılar. Sonunda 21 yaşta anlaştılar. Şeftali bahçelerine yürüdüler. Bahçelerde dalmış ırgatlar bütün hızlarıyla şeftali topluyorlar. Şeftaliler küfelere, sandıklara dolduruluyor, teknelere götürülüyordu. Bahçelerin dışında bir süre bekledikten sonra bahçelere yürüdüler, ırgatların arasına daldılar, her ırgata baktılar. Irgatların içinde o adama benzer hiçbir adam yoktu. Bahçelerden yukarıya, adalılara ayrılmış bahçeye çıktılar. Daha çocuklar şeftali ağaçlarının üzerindeydiler. Bu gidişte ağaçlardan düşecekler, birazcık telafat vereceklerdi ya, olsun, hiçbir kıymeti yoktu. Savaşlarda her aile kim bilir ne kadar telafat vermişti. Büyük bir ağacın üstüne çıkmış bir çocuk çabuk çabuk şeftalileri dallardan koparıyor, aynı hızda da ağzına sokuyor, çekirdeği de uzaklara fırlatıyordu. Orada bir süre durdular, bu çocuğu hayretle seyrettiler. Çocuğun elleri, ağzı makine gibi işliyordu. Bu çocuğun hali duman dedi hançerli. Bu gece yarısı yataktan çıkıp doğru deniz kıyısına. Niye deniz kıyısına diye sordu nişancı. Niye olmasın? Bu çocuk akşama üstüne çıktığı ağaçta bir tek şeftali koymayacak. Hepsini gövdeye indirip eve gidecek. Gece yarısı karnı ağrıyacak, ötürgen olacak, deniz kıyısına sabaha kadar inip çıkacak. Niye deniz kıyısına, yıkanmak için mi? Yok canım, götünü çakıl taşlarıyla silmek için. Niçin denizde yıkamıyorlar? Köyde akarsu, çay, ırmak varsa çakıl taşıyla, çakıl taşı yoksa otla, yaprakla. Yalnız abdest alan yaşlılar ibrikle çatlamaya çıkarlar. Gülüşerek köye dönerken iki kayanın arasına oturmuş bir adam gördüler. Ona doğru döndüler. Adam onları gördü. Gelip başında durdukları halde çenesini dizinin üstüne koymuş adam başını kaldırıp da onlara bakmadı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam derken adam istifini bozmadan, başını kaldırmadan birini mi arıyorsunuz diye sordu. Adam karşılık vermeden ayağa kalktı. Seni geçen geldiğimde de görmüş, sonra gözden yitirmiştik. Ben buraya ilk olaraktan geliyorum. Ben de ikinci olaraktan görüyorum. İlk olarak diyorsan öyle olsun. Ben seni ırgatların arasında görünce şeftali toplamaya gelenlerin başı sandım dedi Hançerli Efe. Adam Hançerli Efe'ye dalmış gitmiş onu tepeden tırnağa süzüyordu. Sen bizim adamıza niçin geldin? Bir hacetin varsa söyle de görelim. Sağ olun kardeşler. Size söylemeyeyim de kime söyleyeyim? Ben bir zabiti arıyorum. Sen Abbas'ı mı arıyorsun? Geçen sefer gelen adam sana benziyordu. Hık demiş de sen onun burnundan düşmüşsün. Ne yapacaksınız Abbas'ı? Adam bir süre duraladı, düşündü, sonra da konuştu. Abbas anasına babasına küsmüş. Ondan sonra da terk-i diyar etmiş. Sen onun neyi oluyorsun? Adam hazırdı, hemen cevap verdi. Amcası oğlu olurum. Senden önce gelen adam? Adam bu soruya hemen cevap vermedi, bocaladı. O da dedi, durdu, düşündü. O da, o adamı tanımıyorum, bilemiyorum. Abbas'ı görmek mi istiyorsun? Adam heyecanlandı, sevindi. Sevincini belli etmek istemiyordu. İstiyorum. Biraz kendine geldi. Onu bulursam anası, babası, kardeşleri, herkes sevinecek. Hadi gidelim. Nişancı önde, ötekiler arkada, çınarların altına yürüdüler. Çeşmenin öbür yanına oturmuş Vasili'yi gördüler. Yaklaşınca onun ayak bileklerine sürünen Abbas'ı da gördüler. Abbas nerede Vasili? Vasili bacaklarına sürünen Abbas'ı eğilip kucağına aldı. Al sana işte Abbas. Abbas'ı evlendireceksen hava aldın. Abbas'ın çoktan gül gibi bir karısı oldu. Yakında da çocukları olacak. İstersen birisini sana veririm. Abbas'ı ne yapacaksın? Nişancı eliyle iyi giyinmiş, sivri bıyıklı, yeşil gözlü, uzun boylu adamı gösterdi. İşte Abbas'ı bu arkadaş soruyor Abbas'ı. Ne yapacakmış Abbas'ı? Bu arkadaş geçen sefer geldiğinde de Abbas'la tanışmak istemiş, ben de tanıştırmıştım. O da memnun olup gitmişti. Bu o arkadaş değilmiş. Tıpkı geçen sefer gelen arkadaşa benzemiyor mu? Elini adamın ceketine attı, ucundan tuttu, kaldırdı. Bak dedi, tabancası geçen sefer gelen adamın tabancasının tıpkısı. Vasili, geçen seferki adam kedinin adını kimin koyduğunu sormuştu. Bu da sordu mu? Öyleyse ben de şimdi soruyorum diye bu iki büklüm duruşundan beklenmeyecek bir biçimde dikelendi adam. Şimdi soruyorum, kedinin isim babası kim? Vasili ayağa kalktı, onun karşısında dikeldi. Sana ne be arkadaş? Benim kedimin adını kim koymuşsa koymuş. Sana ne be birader? Yabancının dikelmesi sönmüş, sesi inmiş, omuzları düşmüştü. Kusura kalma birader, merak işte. Geçen de gelen sana tıpatıp benzeyen adam da sormuştu. O da benim gibi insan adından kedi olur mu diye merak etmiştir. Ne var bunda? Meraksa söyleyeyim. Meraksa tamam. Tabancası senin tabancana benzeyen adama da söylemiştim. Sana da söyleyeyim. Ben Çanakkale'de savaşırken benim arkadaşım vardı. Birbirimizi çok seviyorduk. Ben yaralandım, ölüyordum. Kanım seller gibi akıyormuş. O beni sırtında almış, çok uzakta kalmış hastane çadırına yetiştirmiş. Hastanede kanımı durdurmuşlar, canımı kurtarmışlar. O Erzurumlu arkadaşımın adı neymiş? O canımı kurtaran adamın adı Abbas'tı. Abbas, anladın mı? Bu kedinin adı Abbas. Onun adını her daim anmak için Abbas koydum adını. Kediye Abbas, Abbas dedikçe Abbas geliyor aklıma. Anladım birader, sağ ol birader. Buyur otur. Nişancı, siz oturun, biz şeftali bahçelerine kadar gidip döneceğiz. Çocuklar bizim bahçeye ne yaptılar, bir bakıp da gelelim. Yola düştüler. Söyle efem, bu adam tıpkı o adam ama o adam değil. Bu adam bizim yakamızı bırakmayacak. Belki de Poyraz'ı bir yerde kıstırıp onun icabına bakacak. Ya da gelenlere benzer başka adamlar gönderecekler. Kim fırsatını bulursa. Bu Poyraz'ın da sözüm ona, her bir şeyi apaçık. Bir de kapalı. Öyle kapalı ki mübarek sır küpü. Bütün geçmişini önüne geleni anlatıyor da, bu adamlar neci, birbirlerine benzeyen kara adamlar, sarı adamlar gelip gidip duruyorlar. Hepsi de tabancalı. Hepsi de Abbas'ı soruyor. Bu neci, Abbas kim? Hançerli Efe bir süre konuşmadı. Uzun adımlarla Şeftalili'ye yürüdü. Nişancı arkasından geliyordu. Neden sonra Şeftalili'ye yaklaşırken Hançerli durdu, geriye döndü. Bu iş çok ciddi bir iş, ben bilirim. Abbas'ın kanına susamışlar. Ben buraya gelmeden de bu adamlar buraya geliyorlarmış. Senin adın Abbas mı? Abbas'a çok benziyorsun da. Benim adım Abbas değil. Hiçbir zaman da Abbas olmadım. Kim bu Abbas? Benim burnum bu adada bir Abbas kokusu alıyor. Belki doktorlardan biri Abbas. Onlar Abbas değilse, koskocaman doktorlar bu avuç içi kadar adaya neden gelmişler de yerleşmişler? Burada doktorluk yapmışlar. Bu adayı da çok beğenmişler. Yurtlarını, yuvalarını bırakmışlar. Bunun için de buraya gelmişler, öyle mi? Onlar buraya niçin gelmişler bilemem. şu kayalığın oraya gidelim de şu ağacın altında oturalım da konuşalım. Kayalığa gittiler, kayalara sırtlarını dayayıp oturdular, konuşmaya başladılar. O kadar konuştular ki vaktin nasıl geçtiğini bilemediler. Anlaşıldı, dedi hançerli Efe, anlaştık. Şimdi adamın yanına varacak, onu pınarın başına götürecek, orada onun ifadesini alacak, bu adamların burada neden dolaştığını anlayacağız. Oldu, dedi nişancı. Tamam, onun ifadesini ben alacağım. Ona ne biliyorsa az bir zamanda söyletirim. Dayak atmadan, işkence etmeden, kötü bir şey söylemeden, onu bülbül gibi söyleteceğim. Nasıl söyletirsin nişancı? İnsanoğlunu konuşturmak kolay mı sanıyorsun? Ben insan ustasıyım. İnsanoğlu nasıl, niçin konuşur bilirim. Sen bir de balık, bir de deniz ustasısın nişancı. Sen balıklara denizde karşı karşıya oturur da konuşurmuşsun. Daha da neler neler anlatıyorlar senin için. Hele senin Sultan Hatun bizim hatuna neler anlatmış. Sen bir sihirbazmışsın. İstediğin insanı büyüler, yılanı, kaplanı, valiyi, paşayı, padişahı ele geçirirsen onu bile büyülermişsin. Doktorları büyülemişsin de onun için burada kalmışlar. Bu söylediklerin doğru değil, dedi nişancı. Yalnız balıklarını bana gönderirsin diye denizi büyülediğim gerçektir. Bir de denizle konuşurmuşsun. O da sana en çok balık olan nişanların yerini söylermiş. Sen de gider denizler ermişi Hızır aleyhisselamdan da daha çok balık tutar, tekneni ağzına kadar doldurur gelirmişsin. Demek koskocaman denizi büyüledin ha? Büyülerim ben, denizler ermişi Hızır bana el verdi. Ben de denizi büyüledim. Peh peh peh, aşk olsun. Sana bu hüneri demek Hızır verdi, öyle mi? Öyle diyorlar. Breh breh breh, aşk olsun sana. İşte ben o adamı da konuştururum. Adam neyin nesiymiş öğreniriz. Bari elindeymişken şu Poyraz'ı da konuştur da başında ne belalar dönüyor onu da öğrenelim. O kolay. O adamı hemen aramıza alıp Pınar'a gidelim. Hançerli Efe nişancıya çok güvenmişti. O sarışın adamı konuşturacak, böylelikle de sarı adamların gizine varacaklardı. Bir koşu çınarların altına vardılar, o adam yoktu. Bir seridire uzanmış Vasili'yi kaldırdılar. O adam nereye gitti diye böğürürcesine sordu Hançerli Efe. Buradaydı, dedi Vasili gözlerini ovuşturarak soğukkanlı. Nereye gitti bu adam? Kim? Kediyi soran. Sen söylemedin mi Abbas kedinin adı, senin canını kurtaran Erzurumlu arkadaşının adı olduğunu? Bunlar bir Abbas arıyorlar ya, yana yana karşılarına da hep şu uykucu Abbas kedi çıkıyor. Nereye gitti o? Az önce buradaydı. Nereye gider? Kuş olup da havaya uçmadı ya. O işçilerle gelmedi mi? İşçilerle birlikte geldi, dedi Vasili. Ben onu iskelenin üstünde işçilerin arasında gördüm. Bu adam bu işçilerin arasında ne geziyor diye de düşündüm. Sonra da kendi kendime dedim ki bu belki Şükrü Efendi'nin ortağıdır. Ortağı değilse de akrabasıdır. Şükrü Efendi'ye sormalı. Bir de bahçelerde çalışan işçilerin arasına bakmalı. Orada yoksa Şükrü Efendi'ye sormalı. Nereye gidecek? Buradadır. Üçü birden arkalarında da Abbas kedi bahçelere yollandılar. Üçü üç yerden çalışan işçilerin arasına daldılar. Şeftaliler koparıldığında işte böyle güzel kokar. Ne kadar işçi varsa adam kılık değiştirmiş diye her işçiye teker teker baktılar. Çalışanlar bu tuhaf üç adama bir hoş bakıyorlardı. Üç adam bahçelerden çok bozuk çıktılar. Çınarların altına gelince Şükrü Efendi'yi Doktor Salman Sami ile oturur buldular. Hemen adamı sordular. Şükrü Efendi böyle bir adamı görmediğini söyledi. Onlarla birlikte teknelerden iskeleye çıkmıştı adam. Abbas'ı sormuştu. Onlar da Abbas kediyi göstermişlerdi. Adamın kılığını, kıyafetini, saçını, bıyığını, gözlerini, onu tepeden tırnağa tarif ettiler. Şükrü Efendi böyle bir adamı hiç görmemişti. Şeftaliler toplandı bitti. Teknenin biri tepeleme şeftali küfeleri meyve sandıklarıyla doldu. Bu tekneler adaya birkaç sefer daha yapacaklar. Geriye kalan şeftalileri de alacaklardı. Bu adam nereye gitmişti? Böyle bir adam adada nereye saklanabilirdi? Adada herkes, kadınlar, çocuklar, işi gücü bırakmışlar, köşe bucak bütün adayı tarıyorlardı. Bu aramalar 3 gün sürdü. Yer değirmeninin çalılıkların altına, ağaçların doruklarına, büyük küçük mağaralara, boş evlerin hepsine, her yere baktılar. Yer yarılmış da adam yerin dibine batmıştı. Herkes adamı adada bulmaktan umudu kesmiş, yalnız hançerli Efe umudunu şu kadarcık olsun yitirmemişti. O adam bir yerlerden nasıl olsa çıkacaktı. Sabahları erkenden çıkıyor, keskin gözleri her yerde, kulağı kirişte, en küçük bir çıtırtı duysa soluğu orada alıyordu. Poyraz Musa kendisini öldürmek için gelen, adada yitip giden, bütün adada yaşlı, çoluk çocuk, Musa Kazım Ağa Efendi'den dokuduğu kilimi bırakarak gelen Şerife Hatun'a kadar herkes bu adamı aramaya çıkmıştı. Adamın adada yetişi dillere düşmüştü. Yakında bu olay bütün kasabada, köylerinde de duyulacak, onun öldürülmesini bekleyecekler, kimisi üzülecek, kimisi sevinecekti. İşte Poyraz buna üzülüyordu. Zehra da canını dişine takmış, sabah erkenden üzüntülü bir yüzle Nesibe ile birlikte evden dışarıya çıkıyor, başını bir kez yerden kaldırıp onun evinden yana bakıyor, sonra da hemen indiriyordu. Biliyordu, bu kız bu işlere üzülüyor, kahroluyordu. Bereket versin, şeftali paralarını dağıtma işi vardı da, adamı arama işi gün geçtikçe kül bağlıyordu. Poyraz Musa'nın isteği üzerine adanın erkekleri, aralarında bir tek kadın vardı, o da Melek Hatun, doktorların yerinde toplandılar. Bu toplantıda yitik adamdan hiç söz etmediler. Bundan önceki toplantılarda hep yitik adam konuşulur, onun nereye gittiği üstüne her kişi birkaç düşünce üretirdi. Sözü önce Hüsmen aldı. Şükrü Efendi'den alınan paralar adalılara dağıtılacak. Nasıl dağıtılacak mesele bu. Poyraz Musa'nın öğrettiği biçimde konuşuyordu Hüsmen. Önce şunu düşünelim. Fert başına dağıtırsak paraları olmaz. Diyelim bir evde 9 baş insan var. İnsan başına olursa haksızlık olur. Öteki evde de 1 baş insan var. Ötekinde 2 baş. Bende de 5 baş insan var. Kişi başına göre dağıtırsak haksızlık olur. Ona göre. Tartışma kısa sürdü. Para ev başına dağıtılacaktı. Buna ilk olaraktan Kaçak Hasan karşı koydu. Bana bu adada yapılmayan iyilik kalmadı. Benim hakkımı da öteki arkadaşlara dağıtılacak paranın içine koyun. Bizimkileri de öyle yapın dedi doktorlar. Lena anayla benimkini de dedi Poyraz. Bizim evi de çıkarın listeden dedi Ağa Efendi. Bizi de çıkarın dedi Şeyh Musa. Bunu kabul edemeyiz dedi Hüsmen. Kalanlar da hep birden bunu kabul edemeyiz dediler. Şerife Hatun, daha kilimler satılmadı ya satılacak dedi. Bundan sonra iş tatlıya bağlandı. Şükrü Efendi paranın adalılara dağıtılacağını bildiği için onlara bir torba bozuk para vermişti. Hüsmen ev ev dolaşarak paraları dağıttı. Bir hafta sonra incirler olgunlaştı. Şükrü Efendi 3 tekneyle gene denizde gözüktü. Tekneler geldi, iskeleye yanaştı. İskelenin sağ yanında nişancı, solda hançerli Efe, ırgatların teknelerden atladıkları yerde de Vasili bekliyordu. Bu 3 kişi şahin gözleriyle ırgatların arasından çıkacak beli tabancalı sarı adamı görmeyi umuyorlardı. Tekne boşaldı, o adam çıkmadı. Hançerli gitti çeşmenin başına sedire oturdu. Ötekiler de yanına geldiler. Hançerli Efe, Vasili sen şu tekneyi ara, nişancı sen de şunu. Tekneleri eliyle gösterdi. Teknelerin her yerine bakalım, onlara saklanmış olmasın. Üçü üç yerden teknelere daldılar. Baştan sona teknelerde aramadık yer bırakmadılar. Elleri boş, yüzleri asık teknelerden dışarıya çıktılar. Onlara kimse teknelerde ne aradınız diye sormadı. İncirli koyağa, Hüsmen'in öncünlüğünde giden ırgatların arkasından gittiler. Bu sefer ırgatların çoğu 12-15 yaşlarında bir deri bir kemik zayıf çocuklardı. İncirli'ye gelince çocuklar koşarak incirlere çıktılar. Çıkar çıkmaz da her biri büyük sarı birer incir kopardılar, gövdeye indirdiler. Nişancı, herhalde bu çocuk ırgatların da adetleri böyleymiş, dedi. Çocuklar çabuk çabuk incirleri toplayarak ellerindeki sepetlere dolduruyor, iplere bağlı sepetleri aşağı indiriyorlar. O sepetleri alan ırgatlar yere serdikleri incirleri oradan alıyor, bir sıra incir, bir sıra incir yaprağı koyarak ambalaj sandıklarını dolduruyor, sandıkların ağızlarını da çiviledikleri tahtalarla kapatıyorlardı. Önde hançerli, arkasında da ötekiler bir koşuda yukarı çıktılar. Yukarıdaki incir ağaçları adalılara bırakılmıştı. Vardılar ki köyün bütün çocukları, kız, erkek, incir ağaçlarının üstünde, köyün bütün hatunları ağaçların altında. Kadınların arasında Melek Hatun ile Şerif Hatun da var. Adanın çocukları daldan dala geçiyor. Bir yandan kopardıkları incirleri atıştırıyorlar, bir yandan da sepetlerini dolduruyorlardı. Kadınlar da ellerindeki kamış kargılarla dalları yetişebilecekleri yerlere kadar indiriyor, kolaylıkla incirleri alıp yiyorlardı. Nişancı, ''Şu incirlere bakın.'' dedi. ''Götlerinden bal akıyor, cennet meyvesi. Doktorlar, Poyraz, Musa Kazım Ağa Efendi, böyle bir adaya gelmesinler de ne yapsınlar?'' Götlerinden bal akan incirler, sarı, kehribar gibi incirler, ne yapsınlar? Nişancının konuşurken ağzı sulandı. Birkaç kez yutkundu, bu da Vasili ile hançerlinin gözünden kaçmadı. Hançerli Efe, nişancı, dedi. Hadi bakalım, göster marifetini. Denizleri, balıkları büyülediğin gibi, şu ağaçları büyüle de önümüze eğilip götlerinden bal damlayan incirlerini bize sunsunlar. Nişancı, olur dedi. Senin gül hatırın için bu nişancı neler yapmaz ki? Bak, bak şu kadınların içine bak. Uzatma, baktım. Çabuk ol. Ağzım öyle sulandı ki ada seller altında kalacak. Kehribar sarısı, götlerinden bal damlayan cennet meyvesi işte karşımızda. Karşımızdaysa benim de büyüm yanımda. Görmüyor musun o kadınları? Bizim hatun da içlerinde. Bak bak, ellerinde sepetler var. O sepetlerden birini kap da getir. Hançerli kadınların yanına gitti. İçinizden bana sepet verecek hatunlar hatunu bir hatun çıkar mı? Çıkar dedi Zehra. Al, bizde iki tane. Bak, Nesibe'de de var. Sağ ol, var ol güzel kızım. Allah ne muradın varsa versin, dedi hançerli Efe. Amin dedi Zehra. Nişancı, Efe'nin elinden sepeti kapar kapmaz, en iri dalları, incirleri götüremez olmuş az ilerideki ağaca koştu, ağaca bir sincap gibi tırmandı, en iri dalın üstüne oturdu, elleri makine gibi işledi, yandan yönden, arkadan önden incirleri kopardı, gene bir sincap çevikliğiyle ağaçtan indi. Buyurun, çabuk giyin de gene ağaca çıkayım. Hançerlerin elindeki sepete uzandı, içinden bir incir kaptı, soymadan üç ısırışta yedi. Ötekiler ona hayretle baktılar. Çabuk bitirin sepeti. Bakın aşağıdan bütün ada erkekleri geliyor. Bana verin de sepeti, onlara da götlerinden bal akan kehribarlardan toplayayım. Hançerli sepeti kaldırdı. İçindeki incirleri çimenlerin üstüne döktü. Al sepetini, çık büyülediğin ağaca. Nişancı sepeti hançerlinin elinden aldı. Az önce indiği büyük incire yürüdü. Genç bir kedi gibi ağaca çıktı. Daha kalın bir dalın üstünden incirleri koparmaya başladı. Sepeti doldurur doldurmaz da ağaçtan kayarak indi, sepeti çimenlere dökülmüş incirlerin üstüne boşalttı, yeniden ağaca koştu. Hançerli ile Vasili bir yandan gözlerini nişancıdan ayırmazken bir yandan da incirleri midelerine indiriyorlardı. Açlıktan kırılmış gibi. Köylüler yanlarına gelinceye kadar nişancı ağaçtan çimene, çimenden ağaca gelip gitmişti ya, ne kadar gelip gittiği belli değildi. Çimenlerin üstünde büyük bir incir yığını oluşmuştu. Kadınlar ve çocuklar da kendi işlerini bırakmışlar, o büyülü ağacın yöresine sarmışlardı. Elinde sepet, ağaçtan çimene, çimenden ağaca mekik dokuyan nişancıyı seyrediyorlardı. Gelen köylüler de, başta Musa Kazım Ağa Efendi, doktorlar, Poyraz, Baytar, ötekiler gelmiş çimenlerin üstünde durmuşlar, gözlerini nişancıdan ayıramıyorlardı. Doktor Salman Sami, yeni gelenlerden ayrılıp elinde dolu sepetle çimene doğru koşuşturan nişancının önünü kesti. Dur, yeter, dedi. Bak, tepeleme incir toplamışsın, dedi. Kim yiyecek bu kadar inciri? Bu kadar inciri hepimiz toplayıp yiyecek olsak mide fesadına uğrarız. Yoksa hepimiz ötürgen mi oluruz doktor? Ötürgen oluruz nişancı veri. Sepeti nişancının elinden aldı, götürdü, incir ağacının üstüne döktü. Çimenlerin de üstüne oturdu, yığından bir incir alıp ağzına götürdü. Gel de şuraya yanıma otur nişancı, dedi. Elini yere vurarak, şuraya otur. Nişancı da onun elini vurduğu yere vardı, oturdu. Doktor yığından bir incir alıp nişancıya uzattı. Ötekiler de incir yığının yöresine oturup bir halka oluşturdular ve incirlere saldırdılar. Nişancı, ''Yiyin arkadaşlar'' dedi. ''Bu ağacın daha onda birini toplayamadım.'' Herkes hem konuşuyor hem atıştırıyordu. Nişancı, ''Yiyin arkadaşlar'' diyordu. ''Şişinceye kadar yiyin. Ben bu yaşa geldim. Şu koca Anadolu'da hiçbir yerde böyle bir incir görmedim. Götlerinden bal akan. Yiyin arkadaşlar, yiyin kardeşler. Afiyet de yiyin.'' Herkes o kadar çok yedi ki yığın kahramanca dayandı. İçlerinde en çok da Şükrü Efendi'nin elleri, ağzı işliyordu. İnciri her ağzına götürüşte "Oh!" diyordu. "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir incir bulunamaz. İnsan böyle her yeri bal olmuş bir malı satmaya kıyamaz. Ama biz satıyoruz. Ne yazık, ne yazık." "Ne yazık," dedi ağa efendi. "Bizim Girit'te bile belki böyle bal bal bal." Sesi titriyordu. Zorla da olsa "Bal, bal akan, böyle incirler olamaz," diyecekti, diyemedi. "Dünyanın hiçbir yerinde olamaz," dedi nişancı. Ağa efendi nesin, neylesin, içinden bir yağ sabır çekti. Kendi diliyle düşmüştü nişancının ağına. "İşte bizim cennet adamız budur, böyledir. Çok yakında narı da, üzümü de olgunlaşacak. Narı da, üzümü de değil Girit'te, dünyanın da hiçbir yerinde yoktur." Ağa efendi şu şımarık adama bir cevap verirdi ki, nişancı mı, ne zık nabur, gider şu ağacın gövdesine yapışırdı. "En azından ulan hırpo, gelmişsin adaya, ulan büyücü, ulan sihirbaz, ulan asker kaçağı, gelmişsin bir avuç adacığa kendini Sultan Süleyman ilan ediyorsun. Ulan sen kimsin, 5 paralık adamsın da bana hakaret etmek için Girit'i ağzına alıyorsun?" Durmadan içinden yağ sabır, yağ sabır çekiyordu. Ağa efendi o kadar kızmıştı ki herkes bunun farkındaydı. Herkes incirleri soymadan yiyor, bir ağa efendi yığından inciri usulca alıyor, ince ince soyuyor, ince dilimler yapıyor, öyle yiyordu. Nişancının ağzından Girit sözcüğü çıkınca ağa efendinin yüzü allak bullak oldu. Elinde incir öyle dondu kaldı. Durum kötüye gidiyordu. Şu nişancı da, "Sana ne ulan herkesin Girit'inden? Adam bir Girit diyor da ağzından 1001 Girit çıkıyor. Ne istersin sen adamın Girit'inden?" Nişancı da işi anlamıştı. Ne yapabilirdi? İş işten çoktan geçmişti. Yalvarırcasına Poyraz'a baktı. Poyraz, "Dünya çok büyük. O kadar büyük ki bizim adamızın Türkiye haritasında bile yeri yok. Karınca Adası güzel ada, cennet ada. Ama Girit Adası'nın dünyada eşi az." Ağa efendi başını göğsüne düşürmüş, kederli, hüzünlü bir yüzle yere bakıyordu. Doktor Salman Sami ağa efendinin acısına, onun donmuş kalmış eline bakınca derinden acındı. Her hali soyluluğunu gösteren adama yürekten üzüldü. "Ağa efendi oralıdır diye demiyorum. Girit'le dünyadaki hiçbir kara parçası mukayese edilemez. Çünkü dünyanın büyük medeniyetlerinden birini Girit yaratmıştır. Hem de Akdeniz'in ortasında bir adada. Ne demektir bu? Şu demektir. Girit toprakları o kadar verimlidir ki orada dünyamız sayılı medeniyetlerinden birini yaratmıştır. Biz Paris'te tıbbiyede okurken Girit'te arkadaşlarımız Girit'i öyle bir anlatırlardı ki biz onları Lalu Epkem dinlerdik. Ağzına kadar çiçek dolu ovaların kokulu meyveleri, havası, suyu ve insanların o çok uzun yaşamaları. Mısır medeniyeti niçin o kadar büyüktür? Çünkü orasının toprağı da Girit'in toprağı gibidir. Dünyadaki bütün insanlığı insan yapan medeniyetler hep verimli topraklar üstünde yeşermişlerdir. Girit'te arkadaşlarımız derlerdi ki, Girit'te doğanlar, orada yaşayanlar, büyüyenler, başka diyarlarda zor yaşarlar. Girit, görenlere, yaşayanlara göre bir dünya cennetidir. Doktor Salman Sami'den sonra sözü Baytar aldı. Girit üstüne öyle bir döktürdü ki herkes Girit'i görmüş gibi oldu. Oysa Baytar'ın anlattığı yer Girit Adası değil, Van'dı. Akdeniz'de Van Gölü'ydü. Ağa efendi bile hayret etti. Baytar'a o kadar güzel, yerli yerince anlattı ki Girit'i tam yüreğinin köküne kadar yaşamış ya da duyumsamış, yeniden yaşamış oldu Girit'i. Onun ardından Hüsmen aldı sözü. Girit'e 3 kez gitmişti. Yunanistan'da Girit'in üstünde hiçbir yer yoktu. Cennet dediğin Girit'tir işte. Bizim Karınca Adası 1000 kez büyült. 1500, 2500 kez büyült. 1000, işte o kadar büyült. O kadar büyük yerdir. Girit cennetliği de cabası. Bu Hüsmen de, bu kaba köylü de ne kadar çok biliyordu Girit'i. Hüsmen sözlerini bitirdi gitti. Başını şimdiye kadar yerden kaldıramamış ağaefendinin karşısına oturdu. Hüsmen söze başlar başlamaz ağaefendi başını yerden kaldırmış, gözlerini Hüsmen'in yüzüne dikmişti. Ne demişti Hüsmen? Girit'e 3 kez gittim demiş, dilinden ballar akmıştı. En son sözü kadınların arasından ayrılıp erkeklerin içine gelen Melek Hatun söyledi. Bir Girit dağını anlattı, anlattığı dağ Rumların İda, Türklerin Kaz Dağı dediği dağdı. Melek Hatun bu dağı birkaç kez düşünde görmüş, ağa efendi de o dağdaymış. Dağın güzelliğinden, kokusundan, insanların güzelliğinden, iyiliğinden dolayı da kimse bu dağa bakmaya kıyamıyormuş. Melek Hatun bu binbir pınarlı, menekşe, yarpuz, püren, mersin kokulu dağ düşünde değil de gitmiş orada dağın toprağını koklamış gibi anlatıyordu. Oradaki herkes Melek Hatun'un düşünü değil de Girit'in dağına gitmiş görmüş gibi anlatışını kapılmış, Melek Hatun'un Girit'e ne zaman gittiğini düşünmeye başlamıştı. Konuşmalar bittikten sonra hiç kimse de Melek Hatun'a ne zaman gidip de geldiğini sormamıştı. Girit'teki dağ o kadar gerçek anlatmıştı ki hatun, onun anlattıklarının düş olduğunu unutmuş gibi gitmişlerdi. Adadılar, ağa efendinin geldiği günden bu yana bu kadar yakınlıklarının sebebini şimdi anlamışlardı. Bunlar Girit'ten tanışıyorlardı. Öyleyse Melek Hatun niye Girit'in düşünü gördüm demişti. Nişancının topladığı yeşil, lekesiz çimenlerin üstündeki incir yığınını yemiş bitirmişlerdi. Ağa efendinin de yüzü gülmüştü. Kadınlar, çocuklar da ellerindeki sepeti, sepeti olmayanlar eteklerini, Şükrü Efendi'den yürüttükleri meyve sandıklarını doldurmuşlar, konuşarak, gülüşerek köye dönüyorlardı. Doktor Salman Sami, ağa efendinin yanına yaklaştı. Efendim, bugün bize buyurmaz mısınız? Karadeniz yemekleri yaptı bizim evdeki kadın. Çok lezzetli Karadeniz yemekleri yapıyor. Bizim bilmediğimiz yemekler. Poyraz Bey'i, Denk Bey, Usoy'u da çağırdım. Baytar Bey, Kaçak Hasan, Hüsmen, Melek Hatun da geliyor. Birkaç kişi daha. Hanımları çağırmadım. Çağırsak da biliyorum gelmeyecekler. Şükrü Efendi de geliyor. Narları, bağları da. Poyraz Bey, kovanların hepsini satın aldık ya dedi bana. Olmaz. Balın bir kısmını paylaştıktan sonra geriye kalanı satalım. Bu kışı çok iyi geçireceğiz. Herkesin parası olacak. Önümüzdeki yaza kadar kimse aç kalmayacak. Yemeğe nişancı veliyi de çağırırsanız memnun olurum. Doktor bir tuhaf baktı. Çağırın, çağırın onu lütfen. Peki efendim. Sağ olasınız doktor. Ben böyle ilginç bir adam hiç görmedim. Bu adamı ne zaman görsem içimi bir sevinç, bir mutluluk dolduruyor. Doktor Salman Sami hemen hemen adada bulunan bütün erkekleri çağırmıştı. Eve ilk gelenlerden biri de nişancı veli olmuştu. Nişancı kapıdan içeriye girer girmez Doktor Salman Sami onu kolundan tutarak bir köşeye çekti, kulağına eğildi. Bak dedi, ben seni davetliler listesinin başına koymuştum. Musa Kazım Ağa Efendi'yi yemeğe çağırdığımda da benden seni çağırmamı istedi. Senin için o dedi, şu yeryüzünde az görülen insanlardan biridir dedi. O dedi, kamil bir insandır o dedi. Bu dünyanın kurduyla, kuşuyla, karıncası, eşek arısı, örümceğiyle barışık, her yaratığa yüreğindeki sevgiyle açık, az bulunur bir kişidir dedi. O hiç ölmeyecek gibi dünyayı bütün yüreğinin sıcaklığıyla kucaklamış adamın şu kurşun geçirmez karanlıklar içinde ne zaman aydınlık yüzünü görsem içime gün doğuyor dedi. İşte senin için böyle dedi ağa efendi. Buyur şuraya. Onu köşedeki kadife koltuğa oturttu. Biraz sonra da içeriye ağa efendi girdi. Oradakiler hep birden ayağa kalktılar. Ağa efendi çabucak gitti, nişancının yanındaki koltuğa oturdu. Ev yükünü alınca yemeye başladılar. Karadenizli kadınlar öylesine güzel yemekler yapmışlardı ki herkes bu güzel yemekleri yemekten mutlu oldu. Ağa efendi yemekte karşısına oturan nişancıdan gözlerini ayıramıyor. Bu adam hiçbir şeyi büyüleyemiyor. Bu adamı gördüğü her şey büyülüyor. Bu adam anadan doğduğu an büyülenmiş. Bu adam gün doğumundan gün batımına kadar her gün her şeyde büyüleniyor. Girit de bu dünyadan bir parçadır. Nerede ne varsa O oradadır. Sorun aslında orada uygarlık yaratan insanlarda, öteki yaratıklarda, yaşamdadır. Bir çağda, bir toprakta bir uygarlık yaratılmışsa, o çağ, o toprak parçası için yıldızın parladığı andır. Şimdi neden o uygarlık yok o toprak parçasında? Düşüncesi Şükrü Efendi'nin sesiyle kesildi. Bağa iki usta kişi gönderdim. Bağı ölçtüler, biçtiler. Biz şimdiye kadar üzümü bu kadar güzel, hiçbir böyle bağ görmedik, dediler. Bu üzüm fidelerini nereden bulmuşlar, şaşırdık, dediler. Çok, çok para kazanacağız bu bağdan. Şimdilik bu bağa fiyat biçmeyeceğim. Şimdi ne söylesem yalan olur. Ben de gördüm bağı. Ben de bunca yıl bağlardan üzüm alır satarım. Böyle bir bağ bu yaşa geldim, hiçbir yerde görmedim. Narlara gelince, bu narlar da görünmedik güzellikte narlardır. Pembe, büyük, taneleri iri, deve dişi narlar. Poyraz beyefendi, çok güzel bir ada seçmişsiniz. Hiçbir adada böyle bir nar yok. Bu karınca adalılar nereden bulup getirmişler bu nar fidanlarını? Arılara gelince, bu kadar arıyı besler mi bu adanın çiçekleri? Beslemez. Öyleyse şu yakın adalar, arıların bir kısmı yakın adalara gider, oraların çiçeklerinden istedikleri kadar balı alır getirir. Poyraz Bey kardeşimle Baytar kardeşim inmiş bu kovanlar. Satın almışlar maliyeden. Bu kovanlardan buradaki her eve bir kovanın balını istediler. Her eve bir kovan bal vereceğim. Bu kadar kovanın balının parası, bu evlerin hepsi bile dolsa bir yıl herkese yeter. Narlar, üzümler, incirler, şeftaliler de cabası. Biz de Baytar Bey'le konuştuk. Evlere verilen birer kovan balın dışında, baldan bize gelecek bütün parayı doktor beylere mektep için vereceğiz. Demek öyle ha? Nereden biliyorsunuz bizim burada mektep açacağımızı? Poyraz gülerek, biz biliriz efendim. Bize rufailer söyler efendim. Eski mektebi açacaksınız efendim. Sıraları yok efendim. Kara tahtası, kürsüsü yok efendim. Mektebin içinde ne varsa efendim, koltuk, sandalye, hepsini parti reisimiz Kavlakoğlu Kavlak Remzi Bey hırsızladı götürdü efendim. Doktor Salman Sami, size teşekkür efendim. Biz mektebi açacağımızı kimseye söylemedik. Biz öğrendik efendim. Biz de kaymakamlığa başvurduk efendim, valiye de başvurduk. Ada dolunca mektebi açacağız dedik efendim. Bir de muallim istedik efendim. Biz de muallime yardım ederiz efendim. Şimdilik bizim adaya bir muallim yeter efendim. Yeter efendim. Yeter ya, acaba bizim adamız da dolacak mı efendim? Dolacak efendim. Ve ada dolduğunda da adamız yine bu güzel ada olacak. Gene dünyanın en iyi şeftalileri, incirleri, narları, üzümleri burada yetişecek mi? Adamız dolduğunda bu adaya bir kötü adam, kötü bir insan ayak basmışsa, bu adada iyi insan olacak. Medeniyetlerin verimli, iyi topraklarda yeşerdiği gibi bizim adamızda da hep iyi insanlar yetişecektir. Bu adada kötü hiçbir şey baş vermeyecektir. İşte muhterem doktor beyler, adamızı şereflendirmişlerdir. Neden? Çünkü doktorlar Gelibolu'da seyyar hastanede askerlere baktıkları gibi burada, bu adada, şu öteki Kavlak Remzi tarafından yıkılıp talan edilen kilisede binlerce yaralıya can vermişler. Malulen emekli olduklarında da bu kahraman insanlar adamıza gelmiş yerleşmişlerdir. Burada da yine vazife üstlenerek mektep açacaklar ve bilgili insanlar yetiştireceklerdir. Estağfurullah, dedi iki doktor iki yerden. Biz kahraman değil, işini iyi yapmaya çalışan insanlarız. Böylesine Allah'ın överek yarattığı bir adada boş oturmak günahtır. Çalışmak, yaşamaktır. Doktor Halil Rıfat, ikimiz de ağır yaralandık da, ölümden de kurtulduk da bu adaya geldik. Sizler bu cennet adanın iyi insanlarısınız. Bizi bağrınıza bastınız. Biz ikimiz sonuna kadar sizin içinizde kalacağız. Bizim unutulmayacak hatıramızı 2-3 sandalye, biraz cam, 1-2 ikon için yıkan o kötü insanlara karşı sizinle birlikte olacağız. Yeni Türkiye başlıyor. Bu yepyeni başlayan ülkeye yardım etmezsek yediğimiz ekmek, içtiğimiz su, aldığımız hava bize haram olsun. Bu ülkede işte böyle çok yerler de var. Hastane yaptığımız kilise, kurduğumuz çadırlar yaralı binlerce askerlerle dolup taşarken bu adanın Kadınları da hastanenin emrine girdi. Adanın kadınları bu kadar çok yaralıyla baş edemeyince kıyıların Türk köylü kadınları yardımımıza yetişti. Bize buraların insanları cehennem içinde cennet yaşattılar. Onlar konuşurlarken, gelirken ölen karısını düşünen ağa efendinin gözlerinden yanağına doğru birkaç damla yaş süzüldü. Bunu gören Şükrü Efendi'nin canı sıkıldı. Keşke doktorlar bu konuşmaları yapmasaydılar diye düşündü. Şükrü Efendi sözü başka konulara çekmeye uğraştı. Kendisi o eski günlerde olup bitenlere üzülüyor, o kötü günleri aşarak ülkeyi bugünlere getiren kahraman, akıllı, yiğit insanlara da kızıyordu. 8. kaset 1. yüzün sonu.